أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Gülistan'ı 35. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın vefat sahnesinde annelerimizin ortaya koyduğu tavrı sizlerle paylaşıyorduk. Bu vefat sahnesinin büyük bir kesimi bütün annelerimizi içine aldığı için hangi annemizi sizlerle paylaşsak veyahut da yazsak, çizsek, okusak hepsinde aynı şeyin tekrarlandığını görürüz. Biz de yine atlamadan tekrar da olsa benzeri şeyleri sizlerle paylaşmaya inşallah devam edeceğiz. En son geldiğimiz yer Resulullah Aleyhisselam çok ağırlaştığı için namaza çıkamadı. Hazreti Ebu Bekir'e emir gönderdi. Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namazı kıldırsın dedi. Hazreti Ebu Bekir çok duygulandı, ağlamaklı oldu. Hazreti Ömer'e dedi, ey Ömer namazı sen kıldır diye. Hazreti Ömer de olmaz ey Ebu Bekir. Sen varken ben mihraba geçemem. Buna sen daha layıksın dedi. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Resulullah Aleyhisselam vefat ederken bile ümmetin birlik ve beraberliğine sürekli işaret ediyordu. Namaz sahnesi de bunlardan biridir diyor. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın yerine mihraba geçiyor. Çok zor da olsa ağlıya ağlıya namazı kıldırmak durumunda kalıyor. Ashab-ı kiram da öyle, annelerimiz de öyle, bütün Müslümanlar çok şey durumda kaldılar. Yani nasıl diyeyim ben bilemiyorum. Böyle çok duygulandılar. İşte Aleyhisselam ısrarla Hazreti Ebu Bekir'in geçmesini istiyordu. Hazreti Ömer geçse olmaz mıydı? Tabii ki olurdu ama Aleyhisselam aynı zamanda gelecekteki idareciye işaret ediyor burada. Bir ihtilaf çıkmasın diye namaz görevini Hazreti Ebu Bekir'e bırakıyor. Hatta Ebu Bekir mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat mihraba onu Allah geçirmiştir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çok önemli bir ayrıntı. Hilafet noktasında bazı siyasi fırkalar farklı şeyleri düşünseler de Resulullah Aleyhisselam buyruğu gayet açık ve net. Ebu Bekir'i mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat mihraba onu Allah geçirmiştir buyuruyor. Resulullah Aleyhisselam'ın bu ısrarlı emri üzerine daha o hayattayken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh toplamda 17 vakit namaz kıldırdı. 17 vakit. Bu ne anlama geliyor? Hep beraber hesap edelim. Bir günde 5 vakit namaz var. 5, 10, 15. 3 gün Aleyhisselam ashabına namaz kıldıramayacak durumdadır. 3 gün bir de 2 vakit var. Değil mi efendim? Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bu süre içerisinde diyor ashab-ı kiram sürekli Resulullah Aleyhisselam'ı mihrapta görme arzusuyla iştiyakıyla mescide gelirlerdi. Onu göremeyince ağlarlardı diyor. Yani onların Hazreti Ebu Bekir'in namaz kıldırmasıyla bir problemi yok. Onların ağlamasının problemi Resulullah Aleyhisselam'ın bu hastalığından kalkamayacağını yavaş yavaş anlamaya başladılar. Bu konuda Ayşe annemizin rivayetini burada paylaşmam gerekiyor. Çünkü bu olay Ayşe annemizin odasında yaşanıyor. Ancak daha sonra Ayşe annemiz diğer annelerimizle beraber hadiseyi paylaşıyor. Yani bize bunu Zeynep binti Cahş annemiz de anlatıyor. Ve maalesef her seferinde bu sahneye sıra geldiğinde ısrarla tahsis ederek anlatmaya çalışıyorum. Bu yanlış anlaşılan bir şey. Çok üzülüyorum buna. İnşallah böyle çok tekrarlaya işte yazan çizen akademisyenler de bu konuya gerekli hassasiyeti gösterirler diye düşünüyorum. Resulullah Aleyhisselam hastalanmış, hastalığı da gittikçe şiddetleniyordu efendim. Öyle ki defalarca bayılmış, ayılmıştı. Bütün annelerimiz onun hizmetine can atıyorlardı. Ayşe annemizin odasında yattığı için sevgili annemiz bir dakika bile yanından ayrılmıyordu artık. Resulullah Aleyhisselam bir ara biraz kendine geldi. Artık son anları, son günleri. Önemli bir şey söylemek istercesine sevgili annemize muhabbetle baktı ve sordu bitkin bir ses toluğuna. Sana verdiğim parayı yerine ulaştırdın mı ey Ayşe? Sana verdiğim parayı yerine ulaştırdın mı ey Ayşe? Hazreti Ayşe annemiz mahcup, ezik, henüz hayır ya Resulallah. Senin yanından bir an bile ayrılmak istemediğim için o parayı şimdilik yerlerine ulaştıramadım. Onu bana getir ey Ayşe. Ayşe annemiz hemen ileride duran 6-7 dinar, bazı rivayetlerde 6, bazılarında 7 olduğu için ben 6-7 diyorum. Dinar parayı getirip Resulullah Aleyhisselam'ın önüne koydu. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunları yerli yerince dağıtmadığı, yanında bulunduğu halde Rabbine kavuşamaz. Bunları hemen yerine ver. Yani bu yanında olarak ölmek istemiyorum diyor. Bu buyruğun ardından kime ne kadar verileceğini belirleyip hepsini ensardan fakir olan 5 ev halkına bölüştürdü. 6-7 dinar deyip geçmeyin. 5 ev halkına bölüştürülebiliyor bu para. Ayşe annemiz de hemen birine seslendi. Buyur deyip içeri giren sahabeye bu paraları söylenen yerlere hemen şimdi hızlı bir şekilde ulaştırmasını ve ardından gelip bilgi vermesini istedi. Emaneti alan sahabe söylenen yerlere verip geri dönerek emanetin yerli yerine verildiğini ifade etti. Ayşe annemiz de bunu Resulullah Aleyhisselam'a söyleyince bu sefer de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elhamdülillah. İşte şimdi rahatladım. Elhamdülillah. İşte şimdi rahatladım. Şimdi efendim gelelim az önce ifade ettiğim tashih meselesine. Zeynep binti Cahş annemiz Ayşe annemiz odasında yaşanan bu hadiseyi bize naklederken bütün annelerimiz aslında aynı şeyi naklediyorlar. Kaynaklarımız genişçe buna yer veriyor. Şöyle bir hatalı anlatım var. Resulullah Aleyhisselam'ın son anlarında İnfak ettiği 6-7 dinar altın para sürekli farklı anlaşılıp yorumlanmıştır. Vefatı esnasında bile elindeki son parasını da infak ederek geriye hiçbir şey bırakmamıştır ifadeleri çok meşhur olmuştur. Maalesef. Benim tenkidim bunun üzerinedir. Bu ifadeler çok meşhur olmuştur. Efendim hadiseyi ayrıntılarıyla araştırıp incelediğimiz zaman bu paranın bizzat Resulullah Aleyhisselam'a ait olmayıp onun emanetindeki para olduğunu görürüz. O paraları yerli yerine infak edeceği sırada hastalandığı için üzerinde emanet sorumluluğu kalmasın diye Ayşe annemize vermiş ve hemen yerlerine ulaştırmasını istemişti. Ancak birkaç derstir anlatmaya çalıştığımız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı şiddetlenince Ayşe annemiz de diğer annemize beraber her şeyden vazgeçip Resulullah'ın bakımına yönelmişti. Bu yüzden emanet paranın infakı bu şekilde gecikmiş oldu. Olay böyle olduğu halde sürekli fakirlik ve yokluk üzerine oluşturulan senaryo ile anlatılarak sürüp gelmiştir maalesef. Maalesef. Efendim burada üzerinde asıl durulması gereken hassasiyetleri yokluk ve fakirlik edebiyatı altında görmemezlikten gelmekte çok büyük bir gaflet olur. Öncelikle yönetici durumda olan Resulullah Aleyhisselam hem yöneticilere ve hem de ellerinde emanet bulunduranlara böyle ölümcül hastalık esnasında bile çok açık bir mesaj vermektedir. Bunu görmemiz lazım. İncelik üstüne incelik, edep üstüne edep var bu olayda. Bunları bırakıp Resulullah Aleyhisselam en son kalan parasını da infak ederek öldü diye yazılıp anlatıldı hep. Bu yetmiyormuş gibi dünyalık adına hiçbir şey bırakmadı diyerek bu sefer de farklı bir gaflete düşünmüş oluyor. Aslında gaflet kelimesini bilerek kullandım. İhanet demek lazım yani. Niçin? Şimdi siz de ya hocam hep biz böyle biliyoruz. Kitaplar böyle yazıyor. Aleyhisselam hiçbir şey bırakmadı dünyalık namına. İşte 6-7 dinar vardı yanında, onu da infak etti. Bir şey bırakmadı. Peki o zaman şöyle bir soru soralım. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiği o günlerde kaç hanım hayattaydı? 9 hanımı hayattaydı. 9 hanımı var Aleyhisselam'ın geride bıraktığı. Onların geçimlerini kim sağlayacak peki? Yani 6-7 dine para var. Onu da infak ediyorsun, ölüyorsun. Tamam, bir şeyin yok. Bunlar ne yiyecek? Bunun sorumlusu kim? Yani erkek yani ölünceye kadar ona göre nafaka temin edecek. Geçimlik temin edecek. Kendisi önce ölürse hanımı kimseye muhtaç olmayacak. Bu Resulullah'ın önümüze koyduğu sünnettir. Hatta çok meşhurdur yani Resulullah Aleyhisselam hasta oldukları zaman bütün malını infak etmek isteyen sahabilere dediği söz. Ne demişti? Aile efradını kimseye muhtaç bir durumda bırakma. 1/3 infak yeterlidir diye. Böyle ferman buyuran örnekler örneği Resulullah Aleyhisselam kendi aile efradını parasız pulsuz bırakır mıydı hiç? Yani böyle bir şey mümkün mü? Bunu iyi anlamamız lazım. Şimdi diğer taraftan da Resulullah'ın kendi öz malı yoktur. Ama bir diğer açıdan da hanımlarını kimseye muhtaç bırakmadı. Hocam anlamadık, ne diyorsunuz, anlatayım. Resulullah Aleyhisselam'ın uhdesinde çokça mal mülk var aslında. Ancak o mal mülk miras olarak bırakılamıyor. Peygamberler dünya malını miras bırakamazlar çünkü. Onların bıraktıkları sadakadır. Ancak aile efradını da kimseye muhtaç bir şekilde terk edip gitmezler. Bunu atlamamak lazım yani. Aile efradında efendim kimseye böyle muhtaç olarak gitmezler. Şöyle bir örneklendireyim de sanırım iyi anlaşılır. Bu örneğin önemsiyorum çünkü bu konuyu ben. Şimdi erkek olarak konuşuyorum. Yani örneği bunun üzerinden götüreyim. Emekliye ayrıldık diyelim. Vefat ettiğimiz zaman, önce biz vefat edersek eşimizden, maaş ne oluyor? Hanımımıza kalıyor değil mi? Çocuklara kalıyor maaş. Yani onun şartları biliyorsunuz. Şimdi bu varislere kalıyor yani. Hanım ve çocuklara kalıyor. Onlardan biri ölürse ne oluyor? Hanım da öldü. Para tamamen nereye kalıyor? Devlete kalıyor. Yani maaş olarak söylüyorum. Bu mal mülk demiyorum. Maaşı diyorum. Ben maaş örnek veriyorum. Bunu anlamaya çalışalım diye. Şimdi bizim bu maaşımızı infak düşünün. İnfak değil yalnız bizimki de. Resulullah Aleyhisselam yani peygamberler miras bırakmazlar. Malları mülkleri var tabii. İşte geçen derste söylemiştim yani Veda Haccı esnasında Aleyhisselam 100 deve kurban kesmişti yani. Normalde bir tane deve yetiyor. Hatta bir deve de fazla yani. Çünkü bir deveye 7 kişi giriyor. Aleyhisselam 100 deve yani 700 kişilik yani Aleyhisselam 100. Bir kişiye 7 olursa 700 değil mi? Tabii 700 olur yani. O kadar kişilik kurban kesmiş oluyor. Ve bunu devlet malından kesmez, sadakadan kesmez, kesemez çünkü yani. Buradaki hassasiyeti iyi anlamamız gerekiyor. Peygamberler miras bırakmazlar. Ancak vefat ettikten sonra hanımları varsa çocukları yani o maldan istifade ederler. Onlar vefat ettikten sonra onların çocuklarına geçmez. Ha, onu söyleyelim. Artık devlete kalır. Peygamberler ulusu, Rabbul Aleminin sevgilisi, geçmişteki ve gelecekteki kusurları bağışlamış bulunan Peygamberimiz Aleyhisselam böyle yaparsa, üzerlerinde Müslümanların kanları ve kendilerine haram olan mal hakları bulunduğu halde, Allah'a kavuşanların halleri nice olur, biz bunu düşünelim. Bu olayı yani yaşanmış tarihsel bir hadiseyi anlatalım. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Vah ne güzel, vah ne hoş, ne örnek. O kadar öyle değil. Bizim üzerimizde kimin hakkı var kul hakkı olarak bunlara dikkat etmemiz gerekirken farklı şeylere maalesef takılmışız. Evet efendim, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz diğer bütün annelerimiz ve sahabiler gibi hayatının en zor günlerini yaşıyordu. Herkes için hayatının en zor günleri var. Resulullah Aleyhisselam her geçen gün daha da ağırlaşıyordu çünkü. Bütün herkes seferber olmuştu. Ama kaçınılmaz hakikat ile yüz yüze gelmek üzere olduklarını da anlıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın kalkmak istediğini gören bir ara Ayşe annemiz hemen yardımına koştu. Sevgili annemizin yardımıyla kalkan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabını görmek istiyordu. Pazartesi günü sabah namazı vaktiydi. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın isteği üzerine onu mescide açılan kapı önüne götürdü. Kapı açıktı ama perde çekilmişti. Sevgili annemiz kapının perdesini açtı. Kapıya dayanan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabına bakmaya başladı. Ashab-ı kiram mescitte Hazreti Ebu Bekir'in arkasına saf olmuşlardı. Onları bu halde görünce gülümsedi. Sabah namazı kılınıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın mescide açılan bu kapısı mihraba yakın olduğu için oradan çok rahat görünüyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın cemaate namaz kıldırmak istediğini sanarak kıbleden dönmeden gerilemeye başladı. Yani Resulullah geçsin. Durumu fark eden sahabiler de Resulullah iyileşmiş zannederek sevinçlerinden dolayı neredeyse namazı bozacaklardı. Olduğunuz yerde durun ve namazı tamamlayın. Olduğunuz yerde durun ve namazı tamamlayın. Resulullah Aleyhisselam hafif bir sesle bunu söyleyebildi. Aynı zamanda da eliyle işaret ederek namazı tamamlamalarını istedi. Her birine tek tek baktıktan sonra perdeyi kapattı. Ashab-ı kiram bunun son perde olduğunu daha sonra anlayacaklardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevgili ashabını son görüşü, sahabilerin de onu son görüşleri bu olmuştu. Tabii bu son görüş onu önüne bir dünya gözüyle diye eklemek lazım. Dünya gözüyle. İnşallah, inşallah biz de onlar da ahirette Resulullah Aleyhisselam'ı göreceğiz. Yani bu dünya gözünü unutmayalım. Ancak işte gönlümüz Resulullah Aleyhisselam'a bağlı değilse Allah muhafaza onu görememe tehlikemiz de var. Hazreti Zeynep annemiz Ayşe annemizden dinliyor. O anda orada yok bu sahneyi. Tabii daha sonra dinliyor. Çok ağlıyorlar. Bu sahneyi konuşup çok ağlıyorlar. Ben de bu sahneye her gelişimde böyle takılıyorum. Yani sahneyi düşünebiliyor musunuz? Yani Aleyhisselam geliyor. İşte bu sahne anlatılırken şöyle bir hata yapılır. Onu da söyleyeyim. İşte Resulullah kapı yerine perde kullanıyordu. Perdeyi kaldırdı. Ashabına baktı. İşte şunları gördü. Namaza devam edin dedi. Sonra perdeyi indirdi. Bu son perdeydi. Kapıyı görmüyorlar. Perdeye takılıyor bu insanlar. Oysa o kapının da iki parça olduğu, hangi ağaçtan yapıldığı, anahtarı, her şeyi ayrıntılı bir şekilde kaynaklarımız anlatıyor. Aleyhisselam mescide açılan kapının mescitte evi arasındaki irtibatı sağlamak için oraya gerekli şeyi zamanda ulaştırmak için o anda kapıyı açtırmış. Perde çekili, çünkü sonuçta mahrem ev burası yani. Kalın bir perde var. İşte Aleyhisselam bu perdeyi indirmiş oluyor efendim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor Zeynep annemiz. Düzeldiğini görüyor. Bayağı böyle canlı gibi çok seviniyor. Onu günlerden beridir ilk defa bu kadar iyi görüyor. Yattığı yere oturmuş, sohbet bile etmişti. Hem o kadar ki o ana kadar yanından hiç ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir bile önemli bir iş için evine gitmişti. Zeynep annemiz ne kadar şükretti, mutlu oldu, evine döndü. İşiyle meşgul olurken, zaten odalar birbirine yakın, bir ses geldi. Çığlık benzeri bir ses. Ama ah vah sesi değil. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir anda nefesi kesilir gibi oldu. Ayet-i kerimeyi çığlık atarcasına okuyan sesi tanımış, bunun ne anlama geldiğini anlamıştı çünkü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız. Yani bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz sonunda yine ona döneceğiz. Yani vefatlar esnasında, bazı farklı hadiseler esnasında bu ayet-i kerime okunuyor. Dayanılmazın dayanılmazı olan bu anı her an yanında olan Ayşe annemizden daha ziyade dinliyoruz. Başından beri her dakikası malum sona götüren bu elim olayı Ayşe annemiz şöyle anlatıyor. Böylesine şiddetli ağrının hiç kimseye Resulullah Aleyhisselam'a olduğu kadar geldiğini görmedim. O ana kadar bu kadar korkunç, ağır, şiddetli bir ölüm görmedim. Şimdi gözümü korkutmaya başladı diyor. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunmak, bir yandan da Ayşe annemize yardımcı olmak için sevgili annelerimiz ikişerli, üçerli sürekli gelip gidiyorlardı zaten. Şimdi hepsi birden gelmişlerdi. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın yanı başına içi dolu su küçük bir kase koymuş. Şimdi ölüm öncesini anlatıyor Ayşe annemiz bize. Resulullah Aleyhisselam suyun içine elini sokup yüzüne sürüyor gücü yettiği kadar. Yine suya daldırıp yüzüne sürerken acıyla kavrulup şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et." Bu çok ürpertici bir rivayettir. "Ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et," diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim, Ayşe annemiz anlatıyor Aleyhisselam'ın vefat anını. Resulullah Aleyhisselam en son diyor böyle dedi, yani sonuna doğru gidiyoruz. "Ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Yanıma yaklaşsana ey Cebrail, böyle dedi," diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı bir ara büsbütün şiddetlenip böyle buyurunca, bu sefer de Ummu Seleme annemiz o anda oradaymış, çığlık atıyor. Öyle bir huyu olmadı, ağır yani, çok zor. Bunca acılarına rağmen bu uygunsuz duruma müdahale ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. "Sus, sus," diyor. Müslüman böyle durumlarda feryat etmez. Annemiz zor yutuyor çığlıklarını. Resulullah Aleyhisselam, hangi durumda olursak olalım, Müslüman duruş, davranış ve şahsiyeti çerçevesinde bir hayat yaşamamızı istiyor bizim. Hastalığının şiddetinden bayılıp ayılıyor tekrar. Her ayıldıkça benzeri tavsiyeleri çokça tekrarlıyor. "Namaza, namaza devam edin. Allah'tan korkun, namaza, namaza, namaza devam edin." Şimdi ümmet ne kadar namazsızdır ya Resulallah diyesimiz geliyor. Vefat ediyor. "Namaza, namaza, namaza devam edin." 3 defa üst üste söylüyor. Sevgili annelerimiz kalabalık edip Resulullah'a rahatsız etmemek için yanında fazla kalamıyorlar. Ama sürekli gelip gidiyorlar. Evleri birbirine çok yakın odalar zaten. Bazıları birbirine bitişik iken bazılarıyla aralarında sadece küçük birer bahçe var. Bu yüzden her an hasta yanına varabiliyorlar. Orada olabiliyorlar yani aynı zamanda. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı şiddetleniyor, ateşleniyor. Çok acı çektiğini gören Ayşe annemiz yine bütün gayretiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Daha önceleri hastalandığı zaman Muavvizeteyn surelerini, yani Felek ve Nas surelerini okuyor, mübarek ellerine üfürüyor, sonra bedenine, vücuduna sürüyor böyle. Efendim Ayşe anne yapıyor bunu peygamberimize. Yine öyle yapmaya başlıyor Ayşe annemiz. Bir yandan da Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah'a hastalığında okumuş olduğu istiade duasını okuyordu. "Ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider. Şifa ancak senin elindedir. Senden başka şifa verici yoktur. Sen öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın." Meşhur duadır zaten bu. Ayşe annemiz hem elleriyle şifa dokunuşları yaparken hem de böyle dua etmeye başladı. Ancak ona karşı Resulullah Aleyhisselam müdahale ederek bitkin bir ses tonuyla şöyle buyurdu: "Üzerimden elini kaldır ey Ayşe. Üzerimden elini kaldır." Bu sığınman ve okunman, okuman bana yarar vermez artık. Ben müddetimi bekliyorum ey Ayşe. Şimdi Ayşe'ni nasıl kaldırsın bu kadar ağır yük mübarek? Ya. Bu arada diyor Ayşe annemiz, içeri Abdurrahman girdi, kardeşi. Ayşe annemizin kardeşi. Elinde bir misvak var. Resulü Aleyhisselam önce Abdurrahman'a, sonra da onun elindekine baktı. Ayşe annemiz zeki, akıllı ve görüyor her şeyi. Misvak istediğini anlıyor. Ya Resulallah, bu misvağı senin için alıp sana vermemi ister misin? Evet diye işaret buyuruyor Aleyhisselam. Ayşe annemiz misvağı alıp önce bir güzel yumuşatıyor ağzından. Sonra Resulullah'a veriyor. Ve dönüyor kardeşine. Gördüğün gibi diyor Abdurrahman. Resulullah bir hayli rahatsız. Ziyaretini kısa tut. Bunları da diyebilmeliyiz. Bu denen kişi de alınmamalı. Durumun hassasiyetini gören Abdurrahman zaten hemen çıkacaktı. Fakat edebe aykırı olur diye çıkamıyordu. Bu uyarı ile hemen müsaade isteyip çıktı. Resulullah Aleyhisselam o kadar ağır hasta olduğu halde yine de mübarek dişlerini misvaklayıp temizleme gayretindeydi. Hem öyle ki o sahneyi Ayşe annemiz bakınız nasıl anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek dişleri her zaman pırıl pırıl parlardı. Misvaklamayı hiç ihmal etmezdi. Bu hasta halinde bile öyle misvaklıyordu ki ben onun misvakla dişlerini bu derece istekli, bu kadar güzel ovuşturduğunu görmemiştim. Yani temizliği, diş temizliğini kalkıp da bir yerlere mal etmenin manası yoktur. Vefat ediyor Aleyhisselam. Yahu vefat ediyor. Ve kendisi bütün bitmiş tükemiş ayağa kalkamıyor. Dişlerini kendisi fırçalıyor bugünkü deyimle. Rabiülevvel ayının 12. pazartesi günü. Kaba kuşluk vakti. Güneş zevale doğru yaklaşırken batmaya doğru gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam son dakikalarını yaşıyor. Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın rahat etmesi için onun yanına oturup iyice sokularak Resulullah'ın mübarek sırtına destek olmuş, başınızda bağrına yaslanmıştı. Yani sahneyi anlayın. Çünkü Ayşe annenin kucağında vefat ettiği ifadesi gayri ahlaki bir ifadedir. İfadeyi güzel kullanalım. Resulullah'ın arkasından böyle oturuyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sırtından Resulullah Ayşe annemize yaslanıyor. Yani annemiz ona sırtına destek oluyor. Başında bağrına yaslıyor. Her halükarda yine Ayşe annemiz dua ediyor. Ey insanların Rabbi, hastalığı gider, kaldır. Senden daha güçlü şifa verici yoktur. Şifa sendendir, şifa ver ya Rabbi. Ayşe annemiz böyle dua ederken Peygamberimiz Aleyhisselam farklı bir şey söyledi, kısık bir sesle. Bunu bize Ayşe annemiz rivayet ediyor. Allah'ım, Refik-i Âlâ zümresine katılmayı istiyorum ben. Cebrail, Mikail ve İsrafil ile birlikte olmayı dilerim. Ey Allah'ım, beni yarlığa, beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur. Ey Allah'ım, beni yarlığa, bana rahmetini ihsan et. Beni Refik-i Âlâ zümresine kavuştur. Gerçekten de dayanılmaz derecede zor olan böyle bir anı Ayşe annemiz gerçekten iyi kaldırıyor ve bize de şöyle naklediyor. Resulullah Aleyhisselam'dan sıhhatteyken birçok defalar şöyle dediğini duyardım. hiçbir nebi yoktur ki ruhu cennetteki durağını görmedikçe alınmaz. Sonra durağına gitmesi arzusuna bırakılır. Subhanallah. Ayşe annemiz bize bunu rivayet ediyor efendim. Kendisi hastalanıp ruhu alınmak zamanı gelince başı benim bağrımda bulunduğu halde üzerine bir baygınlık geldi. Ayılınca gözü açılıp evin tavanına doğru dikildi ve Allah'ım Refik-i Ala zümresine kat dedi. Ben o zaman Resulullah bizi tercih etmiyor artık diye düşündüm. Anladım ki Resulullah'ın bu temennisi vaktiyle sıhhatli zamanında bize söyleyip durduğu bir haberin kendisinde gerçekleşmesidir. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam bu son zamanlarında namaz başta olmak üzere son nasihatlerini yaptığı gibi vedalaşmasını da yapmıştı Aleyhisselam. Ayşe annemiz son okuduğu ayeti kerimeyi de bize nakletmektedir. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam son anlarında yine bayıldı. Ayıldığı zaman şu ayeti kerimeyi okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ Muhammedun illâ rasûl. Kad halet min qablihir rusul. Efe in mâte ev kutilen kalabtum alâ a'kâbikum. Ve men yenkadib alâ akibeyhi felen yedurrallâhe şey'e. Ve seyyizillâhu şâkirîn. Sadakallahul azîm. Ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin 144. ayeti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir Resul, elçidir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Eğer şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Ayşe annemiz o sahneyi en küçük karesine kadar anlatıyor bize. Resulullah Aleyhisselam yanındaki su kabına elini batırıp ıslak ellerini yüzüne sürdü. Bu arada zor duyulabilen bir sesle şöyle buyuruyordu. La ilahe illallah. Ölümün de akılları başlardan gideren ıstırap ve şiddetleri var. Daha sonra elini kaldırdı. Gözlerini evin tavanına dikti. O anda şöyle buyurdu. Ey Allah'ım, Refik-i Âlâ, Refik-i Âlâ. Yani Refik-i Âlâ yüce dost demek. Yüce dosta, yüce dosta. Refik-i Âlâ. Böyle diyerek mübarek ruhunu teslim etti. Mübarek eli yanına, yanındaki suyun içine düşerken elindeki misvak da yere düştü. İşte o an her şey silinip gitti gözlerimin önünden. Nefesim kesildi. Kanım dondu. Hem dondum ve hem de yandım. Öyle bir yanıp kavruldum ki bunu hiçbir şey ifade edemez. Çığlık atıp feryat ile ortalığı ayağa kaldırmamak için kendimi zor tuttum. Ama bir anda tilavet ettiğim ayeti kerime mescitte ve diğer hanım odalarında duyulmuştu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte az önce bunu okumuştuk. Ayet-i kerimeyi duyanlar bir anda beyinlerinden vuruldular. Yıllar önce nazil olsa da sanki bu anda daha yeni nazil oluyormuş da ilk defa duyar gibi yerlerinden sıçradılar. Bunun acı haberin habercisi olduğunu anladılar. Mescid feryada boğuldu. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah. Sevgili annelerimiz ile beraber Hazreti Fatıma koştu hemen. Ayşe annemizin odasına girdiklerinde nefesleri kesildi. Oraca düşüp kalacaklardı neredeyse. Resulullah Aleyhisselam vefat etmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı esnasında, yani son nefesi anında, onun yanında sadece Ayşe annemiz vardı. Rivayeti olduğu gibi son anda diğer annelerimiz ile Hazreti Fatıma da vardı veya son nefesini vermelerinden önce içeri girdiler şeklinde rivayetler de var. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Ayşe annemiz çünkü şöyle diyor. Resul'dan vefatı anında ben çok geçtim. Gençti ya, 18'in ancak var o anda. 18-19 var yok. Resulullah Aleyhisselam benim bağrımdayken son nefesini verdi. Benden önce odadaki diğer hanımları durumu anlayıp ağlamaya başladılar. İşte o an çok sarsıldım. Resulullah'ın başını yastığa koyup güzelce yatırarak uzattım. Ardından da ciğerlerin parçalanırcasına hışkıra hışkıra ağladım. Ama sesim dışarıdan duyulmasın diye kendimi zor tutuyordum. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz diğer annelerimizle beraber hayatının en acı gününü yaşıyordu. Manzara yürekleri parçalıyordu. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin kucağında ve hareketsizdi. Ayşe annemiz feryat etmemek için insanüstü çaba sarf ediyordu. Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Bu benim senin için yeryüzüne ayak basışımızın sonudur. Selam olsun sana ya Resulallah. Böyle bir ses duyuldu. İçeridekiler sesin sahibini görmeseler de bu sesi çok net duydular. Her biri bunun Cebrail Aleyhisselam olduğunu anladı. Resulullah Aleyhisselam vefat etmişti. Yürekleri parçalansa da bu acı gerçeği kabullenmek durumundaydılar. Hemen el birliğiyle Resulullah Aleyhisselam'ı düzeltip yatırdılar. Üzerine de bir örtü örttüler. Çevresinde oturup öyle bir ağladılar ki bunu da hiçbir şey ifade edemez. Ancak aşırı derecede çığlık atarak ağlamaktan sakınmaya çalıştılar. Bu arada Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Fadıl, Hazreti Abdullah, yani daha doğrusu Ehl-i Beyt mensupları da içeri girdiler. Tam o anda sesin sahibini görmedikleri birinin ilk taziyeyi veren sesi işittiler. Selam ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun ey Ehl-i Beyt. Sesin sahibi hemen ardından iki ayeti kerimeyi okudu. Ayeti kerimeler fena halde hırpalanan zihin ve gönülleri yeniden inşa ediyordu adeta. Yeni nazil oluyordu sanki. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Muhakkak ki sen de öleceksin ey Resulüm. Onlar da ölecekler. Sonra hiç şüphesiz ki kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Orada hesaplar görülecek. Bu ayeti kerime Zümer suresinin 30-31. ayeti kerimesi. Diğer ayeti kerime de Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ve innemâ tuveffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. Femen zuhzike anin nâri ve yudhilel cennete fekat fâs. Ve men hayâtu d-dunyâ illâ metâ'ul gurûr. Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam eksiksiz verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı zaten geçici, aldatıcı şeylerden ibarettir. Efendim sadece bu kadar değil tabii. Bütün hayatı ayet olanların ölümü de ayet ile olurdu. Bütün neşesi ayet ile artanın hüznü ayet ile azalırdı. Öyle de oluyordu. Şimdi sonra birden Resulullah Aleyhisselam konuştu sanki. Ya da sahabiler gönüllerde olanı konuşturdular. Veya ardından gelen ümmet böyle düşündü. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لِأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ. Hadis-i şerif meali verelim. Muhammed'in nefsini aleyhisselam kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki gün gelecek beni göremeyeceksiniz. O zaman sizden birine beni kendisiyle beraber görmesi ona ailesinden ve malından daha sevimli olacaktır. Sonra sanki bir ses mi yankılandı ya da onlar öyle mi anladılar ya da kaynaklara böyle mi geçti bilinmez. وَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ غَبَ مِنْ أَصْحَابِي وَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ تَبِعَنِي عَلَى د۪ينِ مِنْ قَوْمِي هَذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ashabımdan burada bulunmayanlara benden selam söyleyin. Kıyamet gününe kadar dinim üzere bana tabi olan kavmime benden selam söyleyin. Biz şimdi ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Resulallah desek yeri değil mi? Sadece o an orada olanlara değil, bu ferman bütün ümmeteydi. Resulullah aleyhisselam vefatı anında da işte ümmetini böyle düşünüyor, böyle gözetliyordu. Bütün bu sahneleri an be an yaşayan Zeynep binti Cahş annemiz diğer annelerle beraber bu dayanılmaza dayanma gayreti içerisindeydi efendim. Hassas bir mevzu ancak süremiz burada doldu. İnşallah kalan kısımları önümüzdeki derslerde sizlerle tekrar paylaşmak üzere bu noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.